Ayrım 37.
Bu onun en büyük becerisiydi. Onu savaşa elverişli kılan yeteneğiydi. Bu herhangi bir kötü sonucu görmezden gelme değil, küçümseme yetisiydi. Başkalarının bütün sorumluluğunu yüklenme duygusu ya da kötü planlanmış, yanlış düşünülmüş bir şeyi üstlenme zorunluluğu nedeniyle yıkılmıştı bu niteliği. Çünkü böyle şeylerde kötü sonuçlar, başarısızlıklar savsaklanamazdı. Gözden ırak tutulabilecek olan insanın kendine zarar verme olasılığı değildi yalnızca. Kendisinin hiç önemi olmadığını biliyordu o. Ölümün de önemsiz olduğunu biliyordu. Bütün içtenliği de bunun ayrımındaydı. Başka şeylerin ayrımında olduğu gibi. Son birkaç gün içinde kendisinin başka bir kişiyle birlikte her şey olabileceğini öğrenmişti. Ama yine de içinden bunun ayrıcalıklı bir durum olduğunu kabul ediyordu. Birlikte sahip olduğumuz şey yani diye düşündü. Bu olayda talime diyecek yoktu. Belki bu bana kendiliğinden verildi. Çünkü hiç istememiştim onu. Bu geri alınamaz, ne de yitirilebilir. Ama bu sabah bitti işte. Geriye de işimizi yapmak kaldı. Ve sen dedi kendi kendine. Bir süredir fena halde yokluğunu çektiğin şeyi biraz olsun ele geçirdiğin için senin adına seviniyorum. Ama çok da kötü olmuştun o sıra. Bir süre senden yeterince utandım. Ne var ki ben sendim. Seni yargılayacak başka bir ben yoktu. Hepten kötü bir durumdaydık. Sen ve ben, ikimiz. Hadi gel şimdi. Şizofrenca düşünceleri at bir yana. Her seferinde teker teker şimdi kendine geldin. Ama dinle. Artık bütün gün kızı düşünmemelisin. Onu korumak için bu işin dışında tutmaktan başka hiçbir şey yapamazsın. Yaptığın da bu zaten. Eğer belirtiler doğruysa bir sürat olacak. Kız için yapabileceğin en iyi şey görevi bir an önce yapmak ve kirişi kırmaktır. Onu düşünüp durursan bu işi yapamazsın. Öyleyse onu artık düşünme. Böylece düşünüp karar verdikten sonra Maria'nın Pilar, Rafael ve atlarla birlikte yanına gelmesini bekledi. Karanlıkta selam Guapa dedi kıza. Nasılsın? İyiyim Roberto dedi kız. Hiçbir şey için kaygılanayım deme sakın olur mu dedi kıza. Tabancasını sol eline geçirip sağ elini de kızın omzuna koyarak. Olur dedi kız. Her şey iyice planlandı dedi Robert Garden. Rafael seninle birlikte atların yanında olacak. Ben senin yanında olmayı eğlerdim. Olmaz. Atların yanında kalırsan daha yararlı olursun bize. İyi dedi kız. Atların yanında kalırım öyleyse. Tam o sırada atlardan biri kişnedi. Kayaların arasındaki açıklığın aşağısından bir başka at karşılık verdi. Kişneme bir çığlığa dönüşüp titredi. Robert Garden karanlığa karşın ilerideki yeni atları gördü. Hızlı adımlarla Pablo ile birlikte onların yanına vardı. Adamlar bineklerinin yanında ayakta duruyorlardı. Salut dedi Robert Garden. Salut diye karşılık verdi adamlar karanlıkta. Robert Garden onların yüzünü göremiyordu. Bu bizimle gelecek olan Inglis dedi Pablo, dinamitçi. Kimse bu söze karşılık vermedi. Belki de karanlıkta başlarını sallamışlardı. Hadi gide duralım artık Pablo dedi adamlardan biri. Gün ışıyacak tepemizde az sonra. Bir başkası başka el bombası getirdin mi diye sordu. Sürüyle dedi Pablo. Hayvanları bıraktığımızda alırsınız istediğiniz kadar. Gidelim öyleyse dedi bir başkası. Gece yarısından beri burada bekliyoruz. Kadın da onların yanına geldiğinde hola Pilar dedi biri. Küeme maten eğer bu Pepe değilse dedi kısık sesiyle Pilar. Ne haber çoban? İyi dedi adam. Dentro de la gravedad. Pilar hangi ata biniyorsun diye sordu adama. Pablo'nun kırına dedi adam. Çok sıkı bir at. Hadi dedi başka biri. Gidelim. Burada gevezelik etmenin yararı yok. Ata binmekte olan adama nasılsın Elisio dedi Pilar. Nasıl olmamı istersin dedi kaba bir sesli adam. Hadi kadın yürü bakalım yapacak çok işimiz var. Pablo iri kıyım doğru ata bindi. Kesin sesinizi de düşün ardıma dedi. Atları bırakacağımız yere götüreceğim sizi. 40. Robert Garden'ın uyuduğu, köprüyü yıkma planları yaptığı ve Maria ile birlikte olduğu süre içinde Andres çok ağır ilerleyebilmişti. Cumhuriyetçilerin hatlarına ulaşana değin kırları ve faşist hatlarını, araziyi çok iyi tanıyan sağlığı yerinde bir köylü karanlıkta ne denli hızlı aşabilirse öylesine aşmıştı. Ama cumhuriyetçilerin hattını geçtikten sonra işler iyice yavaş yürümüştü. Kuramsal olarak Robert Garden'ın ona verdiği sim mührüyle damgalı geçiş belgesiyle aynı damgayı taşıyan mektubu göstermesi ve gideceği yönü olabildiğince hızlı olarak ilerlemesi gerekiyordu. Gel gelelim, Andres'in yüklendiği görevden çok kuşkulanan bir bölük komutanına rast gelmişti cephe hattında. Bu bölük komutanının ardından tabur karargahına girmiş, hareketten önce berberlik eden tabur komutanı Andres'in görevinin ne olduğunu öğrenince heyecanlanıp büyük ilgi göstermişti. Adı Gomez olan bu komutan bölük komutanına yaptığı salaklıktan ötürü sövüp saymış, Andres'in sırtını okşayarak ona bir bardak kötü brandy vermişti. Eski bir berber olan bu adamcağız kendisinin de hep bir guerrillero olmak istediğini anlatmıştı. Sonra emir subayını uyandırmış, taburu ona teslim etmiş, motosikletinin sürücüsünü uyandırıp getirmesi için emirlerini yollamıştı. Andres'i motosikletçiyle birlikte tabur karargahına göndereceği yerde işleri çabuklaştırmak için onu oraya kendisi götürmeye karar vermişti. Böylece motosikletin arkasına sıkı sıkı tutunan Andres'le birlikte gürültüyle yola koyulmuştu. Motosiklet iki sıra kocaman ağaçların arasındaki şarapnellerle delik deşik olmuş dağ yolunda zıplaya zıplaya ilerliyor, motosikletin farları ağaçların beyaza boyanmış tabanlarını hareketin başladığı ilk yaz mevsiminde bu yol boyunca sürdürülen çarpışma sırasında bomba parçalarıyla mermilerle soyulmuş, parçalanmış gövdelerini aydınlatıyordu. Tugay karargahının bulunduğu, evlerinin çatıları uçmuş, daha önce küçük dinlence yeri olan dağ kasabasına geldiler. Gomez, motosikletin frenine toprak yol yarışçısı gibi basmış, motosikleti uykulu bir nöbetçinin Gomez iteleyince hazır ola geçtiği evin duvarına yaslamıştı. Duvarları haritalarla kaplı, yeşil siperlik takmış, gözlerinden uyku akan bir subayın üzerinde masa lambası, iki telefon ve Mundo Obrero'nun bir sayısı duran masanın arkasında oturduğu büyükçe bir odaya girdiler. Bu subay başını kaldırıp Gomez'e baktı. ''Ne işin var burada senin?'' dedi. ''Telefon diye bir şey duymadın mı sen?'' ''Yarbayı görmem gerek.'' dedi Gomez. ''Uyuyor.'' dedi subay. ''Bisikletin ışığını yolda bir millik mesafeden gördüm. Başımıza bir bomba inmesini mi istiyorsun?'' ''Yarbayı çağır.'' dedi Gomez. ''Bu çok önemli bir konu.'' ''Uyuyor dedim sana.'' dedi subay. ''Bu yanındaki haydut da kim böyle?'' diyerek başıyla Andres'i işaret etti. Gomez heyecanlı ve ciddi bir tavırla, şafakta Navaseradan'ın ötesinde yapılacak saldırıya komut eden General Goze çok önemli bir haber getiren bir guerrillero. Hatların öbür tarafından dedi. Tanrı aşkına, Teniente Coronel'i uyandır. Subay yeşil renk siperliğin gölgelediği uykulu gözleriyle baktı Gomez'e. Hepiniz kaçırmışsınız dedi. Ne General Goz'dan ne de saldırıdan haberim var. Avlanma düşkünü arkadaşını da alıp taburuna dön. Gomez, Teniente Coronel'i uyandır diyorum sana dedi. Andres adamın dudaklarının gerildiğini gördü. Uyuşuk bir tavırla hastirin lan diyerek başını çevirdi subay. Gomez 6 milimetrelik kocaman Star marka tabancasını kılıfından çıkarıp subayın omzunu dürtükledi. ''Uyandır onu seni faşist dölü seni'' dedi. ''Uyandır onu yoksa öldürürüm seni.'' ''Sakin ol'' dedi subay. ''Siz berberler hep çok heyecanlı olursunuz zaten.'' Andres Gomez'in yüzünün masa lambasının ışığında nefretle gerildiğini gördü. Ama yalnızca ''Uyandır onu'' dedi Gomez. Subay aşağılayıcı bir tavırla ''Asker'' diye seslendi. Kapıya bir asker geldi, selam verdi ve gitti. ''Nişanlısı yanında'' dedi subay, sonra gazeteyi okumaya devam etti. ''Sizi gördüğü için çok sevineceğinden hiç kuşkum yok.'' ''Gomez, bu savaşı kazanmak için çabalayanları engelleyenler senin gibiler.'' dedi kurmay subaya. Subay onu aldırmadı bile. Sonra okumasını sürdürürken kendi kendine konuşuyormuşçasına ''Ne garip bir dergiymiş bu da'' dedi. Gomez hareketten önce Madrid'de Katolik tutucuların yayınladıkları önemli yayın organının adını vererek ''Öyleyse niye El Debate'yi okumuyorsun?'' dedi. ''Senin gazeten o işte.'' ''Unutma ki senin üstünüm ben'' dedi subay başını kaldırmaksızın. ''Hakkında vereceğim rapor senin için iyi olmaz sonra. Ben hiç El Debate okumadım. İftira atma.'' ''Yok, ancak ABC okursun sen'' dedi Gomez. ''Ordu senin gibiler yüzünden çürümüş durumda. Senin gibi profesyoneller yüzünden. Ama bu hep böyle olacak anlamına gelmiyor. Kara cahillerle kendini beğenmiş dalgacılar arasında sıkışıp kaldık. Ama bunların ilkine eğiteceğiz. İkincileri de ortadan kaldıracağız.'' ''Yapılmasını istediğine temizlik derler'' dedi subay, gözlerini okuduğu gazeteden kaldırmayarak. ''Bak burada senin ünlü Ruslardan bir kısmının daha temizlendiği yazıyor. Adamlar çağımızda tuz ruhundan daha iyi temizlik yapıyorlar.'' Tutkuyla ''Adı ne olursa olsun fark etmez'' dedi Gomez. ''Adı ne olursa olsun senin gibilere yol verilecek.'' ''Yol vermek'' dedi subay aşağılayıcı bir sesle, sanki kendi kendine konuşuyormuşçasına. İşte içine biraz kastilce bulanmış yeni bir sözcük. ''Kurşuna dizmek öyleyse'' dedi Gomez. ''Kastilcesi bu. Bunu anlarsın ha?'' Evet aslanım, ama böyle bağıra çağıra konuşma. Bu karargâhta Teniente Coronel'den başka uyuyanlar da var. Ayrıca heyecanından sıkılmaya başladım. İşte bu yüzden hep kendi başıma tıraş olurum ya, konuşmaktan hiç hoşlanmam. Gomez Andres'e bakıp başını salladı. Gözleri öfke ve kinden yaşarmış parlıyordu. Ama başını iki yana sallamakla yetindi Gomez. Her şeyi gelecekteki bir döneme bırakıp sesini çıkarmadı. Sierra'da bir taburun komutanlığına getirdiği 1,5 yıl içinde öylesine çok şeyi geleceğe bırakmıştı ki. Yarbay pijamasıyla odaya girdiğinde hemen dikilip bir selam çaktı. Yaşam boyunca askerlik yapmış, Fas'ta sindirim gücünü yitirirken Madrid'de de karısının sevgisini yitirmiş, midesinin yeniden düzelmesi söz konusu bile değildi. Karısını boşayamayacağını öğrenince de cumhuriyetçi saflara katılmış olan ve iç savaşa yarbay olarak giren Miranda, kısa boylu, yüzü kül rengi bir adamdı. Tek bir hırsı vardı, o da savaşı aynı rütbeyle tamamlamak. Sierra'yı başarıyla savunmuştu. Ne zaman bir saldırı olursa Sierra'yı yeniden savunmak üzere kimse kendisine karışmaksızın orada kalmak istiyordu. Savaşta kendini daha sağlıklı hissediyordu. Belki de etli yemeklerin zorunlu olarak azalmasından dolayı kocaman bir karbonat stoku vardı. Akşamları viskisini atardı. 23 yaşındaki metresinin bebeği olacaktı yakında. Tıpkı geçen yılın Temmuz'unda milisyen olarak görev alan öbür kızların hemen hemen tümü gibi. Şimdi bu yarbay odaya girmişti. Gomez'in selamına başını sallayarak karşılık vermiş ve elini uzatmıştı. ''Seni buraya hangi rüzgar attı Gomez?'' diye sordu. Sonra da harekat başkanı olan ve masada oturan subaya dönerek ''Bir sigara verir misin bana Pepe?'' dedi. Gomez yarbaya Andres'in kağıtlarını ve mektubu gösterdi. Yarbay çarçabuk salvo konduktoya baktı. Andres'e baktı, başını onaylar gibi sallayıp gülümsedi. Sonra aç gözlerle mektuba baktı. Mührü yokladı. İşaret parmağıyla tadına baktı. Sonra geçiş izniyle mektubu Andres'e geri verdi. ''Orada tepelerde hayat çok zor mu?'' diye sordu. ''Hayır yarbayım'' dedi Andres. ''General Gozun karargahını bulabileceğin en yakın noktanın nerede olduğunu söylediler mi sana?'' ''Navacerada yarbayım'' dedi Andres. ''İngiliz karargahın Navacerada yakınlarında, hatların gerisinde Navacerada'nın sağına düşen bir yerde olacağını söyledi.'' ''Ne İngiliz'i?'' diye sordu yarbay sakin bir sesle. ''Dinamitçi olarak bizimle birlikte olan İngiliz.'' Yarbay başını salladı. Bu savaşın açıklanamayan, beklenmedik garipliklerinden bir başkasıydı bu da. ''Dinamitçi olarak bizimle birlikte olan İngiliz.'' ''Onu motorla sen götürsen daha iyi olur Gomez'' dedi yarbay. Yeşil plastik siperlikli subaya dönüp, ''General Gorz'un Estado Mayor'u için çok kuvvetli bir salvo konduktuğu yaz, onlara da imzalayalım.'' dedi. ''Makinede yaz belgeyi Pepe. İşte ayrıntılar burada.'' diyerek Andres'e geçiş izni vermesi için işaret etti. ''İki mühür bas.'' Gomez'e döndü. ''Bu gece çok güçlü bir belgeniz olmalı elinizde. Bu da çok normal. Bir saldırı tasarlandığında insanlar çok dikkatli olmalı. Elimden geldiğince sıkı bir belge vereceğim size.'' Sonra Andres'e pek seveceğim bir sesle ''Bir şey ister misin?'' dedi. ''Yiyecek ya da içecek bir şey.'' ''Yok yarbayım'' dedi Andres. ''Aç değilim. Son kumanda yerinde konyak verdiler bana. Fazlası midemi alt üst eder.'' Yarbay Andres'e nazik bir sesle ''Benim cephenin karşısında bir hareket ya da faaliyet gördün mü gelirken?'' diye sordu. Her zamanki gibiydi yarbayım. Sessizlik, durgunluk. ''Senin 3 ay kadar önce Sersedila'da karşılaşmamıydık?'' diye sordu yarbay. ''Evet yarbayım. Bana da öyle gelmişti.'' diyerek Andres'in omzuna vurdu okşarcasına yarbay. ''İhtiyarla Anselmo ile birlikteydin. O nasıl?'' ''Çok iyi yarbayım.'' dedi Andres. ''İyi, iyi, memnun oldum.'' dedi yarbay. Subay ona daktiloda yazdığını gösterdi. Yarbay yazıyı iyice okuyup sonra da imzaladı. ''Şimdi çabucak gitmelisiniz.'' dedi Gomez ile Andres'e. ''Motora dikkat edin.'' dedi Gomez'e. ''Işıklarınızı kullan. Tek bir motordan bir şey çıkmaz. Dikkatli olmalısın. Yoldaş General Goz'a saygılarımı ilet.'' Peguarenos'tan sonra tanışmıştık kendisiyle. İkisiyle de tokalaştı yarbay. ''Belgeleri gömleğin içine ilikle.'' dedi. ''Motorda çok rüzgar olur.'' Andres ve Gomez çıktıktan sonra yarbay bir dolaba gidip bir bardakla bir şişe çıkardı. Biraz viski doldurdu bardağa. Yerde duvara dayalı duran testiden de su koydu. Sonra elinde bardakla viskisini ağır ağır yudumlayarak duvardaki kocaman haritanın önünde durdu. Navacerada'nın yukarısındaki arazide saldırı olasılıklarını incelemeye başladı. Sonunda masada oturan subaya ''Saldırıyı yönetenin ben değil Gorz olduğuna seviniyorum.'' dedi. Subay yanıt vermedi. Bakışlarını haritadan subaya çeviren yarbay adamın başını kollarına yaslamış uyumakta olduğunu gördü. Yarbay masanın yanına gitti. Telefonları her biri bir yandan olmak üzere subayın başına değecek şekilde yaklaştırdı. Sonra dolaba doğru yürüyüp kendine yeniden viski doldurdu. İçine su kattı ve yine haritanın başına döndü. Gomez'in motosikleti yönetirken tutunduğu yere sıkı sıkıya yapışmış olan Andres, motosikletin yaptığı rüzgara karşı başını öne eğmişti. Motosiklet iki yanında yüksek kara kavakların dizildiği, önlerinde bıçak gibi açılan köy yolunun farlarla yarılan karanlığında egzoz gürültüsüyle ilerliyordu. Yol bir dere yatağı boyunca uzanan sise daldığında karanlık bulanıklaşmış, sarımsı bir yumuşaklık almıştı. Ama yol yükselmeye başladığında yine keskinleşmişti. İlerideki kavşaklarda dağlardan inen boş kamyonların kurşuni gövdelerini aydınlatıyordu motosikletin farı. 41. Pablo karanlıkta durup attan indi. Robert Garden adamlar atlarından inerken çıkan gıcırtıları ve derin soluk seslerini, başını sallayan bir atın dizginlerinin tıkırtısını duydu. Burnunu atların, yeni gelen adamların ne yıkadıkları ne de yatarken çıkardıkları giysilerinin ekşi kokusuyla mağaradakilerin isle karışık ter kokusu çarptı. Pablo onun yanında duruyordu. Leş gibi şarap kokusu saçıyordu. Bir sigara yaktı Robert Garden. Eliyle ışığını gizleyerek derin bir nefes çekti sigaradan. Pablo'nun usulca konuştuğunu duydu. El bombası torbasını indir. Pilar, biz şunları kösteklerken. Agustin diye fısıldadı Robert Garden. Sen ve Anselmo benimle birlikte köprüye geleceksiniz şimdi. Makina'nın şarjör torbası yanında mı? Evet dedi Agustin. Niye yanımda olmayacakmış ki? Robert Garden, Primitova'nın yardımıyla atlardan birinin sırtındaki yükü çözen Pilar'ın yanına gitti. Dinle kadın dedi usulca. Atın karnının altından bir çengeli çözüp sallayan kadın, ne var yine diye fısıldadı kısık sesiyle. Bombalar düşmeye başlayana değin karakola saldırılmayacak, anlıyorsun değil mi? Kaç kez söyleyeceksin yahu dedi Pilar. Yaşlı kadınlar gibi çenen düşmeye başladı İngiliz. Yalnızca işi sağlama almak için söyledim dedi Robert Garden. Karakolun işi görüldükten sonra da köprüye damlayacaksınız. Yolu yukarıdan ve sağ kanadımdan ateş altında tutacaksınız. İlk anlattığında anlayacağım kadar anlamıştım diye fısıldadı Pilar. Sen kendi işine bak. Bombardımanın gürültüsü duyulana değin kimse ne bir hamle yapmalı, ne ateş etmeli, ne de el bombası atmalı, tamam mı dedi Robert Garden usulca. Daha fazla tepeme attırma benim dedi öfkeli bir fısıltıyla Pilar. Bunu daha Sordo'nun kampındayken anlamıştım. Robert Garden atları bağlayan Pablo'nun yanına gitti. Ürkme olasılığı olanları köstekledim yalnızca dedi Pablo. Öyle bir bağladım ki onları, ipi çektim hemen kurtulurlar. Gördün mü bak? Güzel. Kız Açıngene'ye atları nasıl idare edeceklerini anlatacağım dedi Pablo. Yeni getirdiği adamlar karabinalarına yaslanmış ayrı bir grup halinde duruyorlardı. Her şeyi anladın mı diye sordu Robert Garden. Niye anlamayacakmışım dedi Pablo. Karakolu un ufak edeceğiz. Telleri keseceğiz. Sonra köprüye damlayıp sen uçurana kadar köprüyü ateş altında tutacağız. Bombardıman başlayana değin hiçbir şey olmayacak. Tamam. Öyleyse şansın açık olsun. Pablo homurdandı. Sonra biz geri çekilirken bu makyunayla ve senin küçük makyunayla bizi iyice korursun ha İngiliz? De la Primera dedi Robert Garden. En iyi biçimde hem de. Öyleyse dedi Pablo, hepsi bu. Yalnız o sırada çok dikkatli olmalısın İngiliz. Çok dikkat etmezsen işimiz hiç de kolay olmaz. Makyunayı ben kendim kullanırım dedi Robert Garden. Tecrüben var mı bari? İyi niyetle de olsa Agustin'in bizi zımbalamasını istemem doğrusu. Çok tecrübem var gerçekten. Ayrıca Agustin makyunalardan hangisini kullanırsa kullansın senin çok üstüne ateş etmesi için göz kulak olurum ona. Çok çok yukarıya. Öyleyse sorun kalmadı dedi Pablo. Sonra gizliden gizliye ve çok yavaş bir sesle hala at sıkıntımız var. Seni kancık dölü seni diye düşündü Robert Garden. Yoksa daha ilk seferinde anlamadın mı sanıyor? Ben yürüyerek giderim dedi Robert Garden. Atlar senin sorunun. Yok sana da bir at olacak İngiliz dedi usulca Pablo. Hepimize at olacak. Bu senin sorunun dedi Robert Garden. Beni hesaba katmak zorunda değilsin. Yeni makyunan için yeterince cephanen var mı? Var dedi Pablo. Süvarilerin taşıdığı kadar. Denemek için 4 kez ateş ettim onunla. Dün tepelerde yaptım denemeyi. Gidiyoruz artık dedi Robert Garden. Erkenden oraya varıp iyice gizlenmeliyiz. Hepimiz birlikte gidiyoruz dedi Pablo. Suerte İngiliz. Bu piç şimdi neler tasarlıyor acaba diye düşündü Robert Garden. Ama neler tasarladığını biliyorum kesinlikle. Bu onun işi. Benim değil. Tanrı'ya şükür bu yeni adamları tanımıyorum. Elini uzatıp Suerte Pablo dedi. Karanlıkta iki el birbirini kavradı. Robert Gardner'ın elini uzattığında bir çıyanı yakalamış ya da bir cüzdanlıya dokunmuş gibi olacağını sanmıştı. Pablo'nun eli içine nasıl bir his uyandıracaktı bunu bilmiyordu. Ama karanlıkta Pablo'nun eli kendi elini sertçe kavradı, içtenlikle sıktı. Robert Gardner da buna aynı sertlikle karşılık verdi. Pablo'nun eli karanlıkta çok iyi gelmişti. Robert Gardner'a o sabah duyduğu garip duyguyu vermişti. Şimdi müttefik olmalıyız diye düşündü. Müttefikler sık sık tokalaşırlardı her zaman. Madalya vermeler, yanaktan öpmeler de çabası diye düşündü. Neyse ki bunu yapmak zorunda değiliz. Sanırım tüm müttefikler böyledir. Hep birbirlerinden nefret ederler. Auffont, ama bu Pablo çok tuhaf bir adam. Suerte Pablo diyerek bu tuhaf, sert ama amacı belli, eli iyice kavrayarak sıktı. Seni makineli ateşiyle iyice koruyacağım, kaygılanma. Malzemeni aldığım için çok üzgünüm dedi Pablo. İki yüzlülüktü yaptığım. Ama gerekli olanları geri getirdin. Bu köprü işinden dolayı suçlamıyorum seni İngiliz dedi Pablo. Bu iş başarıya ulaşacak gibi geliyor bana. Siz ikiniz ne yapıyorsunuz orada? Mariconelli'ye mi başlıyorsunuz dedi karanlıkta yanlarında bitiveren Pilar. Tek eksiğim buydu zaten dedi Pablo'ya sonra. Haydi yola koyul İngiliz, vedalaşmayı da kısa kes. Kısa kes ki bu adam geri kalan patlayıcılarını yürütmesin. Sen beni anlamıyorsun kadın dedi Pablo. İngiliz'le ben birbirimizi anlıyoruz. Seni anlayanın anını karışlarım. Ne tanrı ne de anan anlayamamıştır seni dedi Pilar. Ben de öyle. Hadi yoldan bakalım İngiliz. Şu senin kırpık saçlığına vedalaş da git. Mikago en tu padre. Ama bana öyle geliyor ki boğanın ortaya çıkışını görmekten korkmaya başladın. Ananınki dedi Robert Garden. Pilar neşeyle senin anan bile olmadı ki dedi. Artık yoldan bakalım. Çünkü bu işe başlayıp bitirmek için yanıp tutuşuyorum. Sen de adamlarına git dedi Pablo'ya. Bu kararlılıkları ne kadar sürer hiç belli olmaz. Seninle bile değişmeyeceğim iki adamım var. Al onları da git. Robert Garden torbasını sırtına atıp Maria'yı bulmak için atların yanına gitti. Hoşça kal Guapa dedi. Yakında görüşeceğiz. Şimdi tüm bu olan bitenler ona gerçek dişiymiş gibi geliyordu. Sanki bunları daha önce söylemişti ya da sanki giden bir trendeydi. Daha doğrusu sanki bu bir trendi. Kendisi de bir istasyonda, platformda duruyordu. Hoşça kal Roberto dedi kız. Kendine çok dikkat et. Elbette dedi Robert Garden. Kızı öpmek için eğildiğinde torbası sırtından ileriye doğru yuvarlandı. Alınları tokuştu. Kafaları tokuştuğunda bunun daha önce de olduğunu biliyordu. Yalnızca yükünden kaynaklanmayan bir beceriksizlikle ağlama dedi. Ağlamıyorum dedi kız ama çabucak dön. Ateş seslerini duyduğunda tasalanma sakın, çok silah atılacak. Tasalanmam, yalnız çabucak dön sen. Hoşça kal Guapa dedi beceriksizce Robert Garden. Salut Roberto. Robert Garden ilk kez okula gitmek için Billings'ten kalkacak trene yetişmek üzere Red Lock'ta trene bindiğinden beri bu denli genç hissetmemişti kendini. Korkuyordu gitmeye. Kimsenin de bunu bilmesini istemiyordu. İstasyonda gündüz treninin basamaklarına ulaşmak için üzerine basacağı kutuyu kondüktör çekmeden hemen önce babası onu öperek vedalaşmış, birbirimizden ayrı olduğumuz sürece Tanrı seni de beni de kollasın demişti. Babası çok dindar bir adamdı. Bu sözleri içtenlikle, olanca yalınlığıyla söylemişti. Ama heyecandan bıyıklarıyla gözleri ıslanmıştı. Robert Garden ise bütün bunlardan adam akıllı sıkılmıştı. Bu duadan, babasının kendisini öperek vedalaşmasından öylesine rahatsız olmuştu ki birden kendisini babasından daha yaşlı hissetmiş, bu duruma zorlukla dayanabildiği için babasına üzülmüştü.